Kitabın ikinci ayrımı. Ayrıca Avrupa Parlamentosu AB bütçesinin benimsenmesinde konsey ile eşit sorumluluk taşır. Parlamento önerilen bütçeyi reddedebilir ve bunu çeşitli kerelerde yapmıştır. Böyle bir durum olduğunda tüm bütçe çalışmalarının yeni baştan başlaması gerekir. Avrupa Komisyonu bütçe taslağını önerir ve bundan sonra konu konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından tartışılır. Parlamento bütçeyle ilgili gücünü AB politikalarının oluşturulmasını etkilemek için kullanmıştır. Son ama önemli bir nokta da Avrupa Parlamentosu'nun birlik üzerinde demokratik gözetim uygulamasıdır. Bir gen soruyla komisyonu azletme yetkisi bulunur. Bunun için 3/2 çoğunluk gerekir. Parlamento ayrıca komisyon ve konseye yazılı ve sözlü sorular yönelterek AB politikalarının günlük yönetimini denetler. Son olarak Avrupa Konseyi Başkanı konseyin aldığı kararları parlamentoya bildirir. C. Avrupa Komisyonu. Komisyon Avrupa Birliği'ni yöneten ve işleten kurumsal üçgenin üçüncü ayağını oluşturmaktadır. Üyeleri Avrupa Parlamentosu'nun onayına bağlı olarak üye devletler arasındaki bir anlaşma ile 5 yıllık bir süre için atanır. Komisyon parlamentoya karşı sorumludur ve eğer parlamento kendilerine karşı bir gen soru yöneltirse tüm komisyonun istifa etmesi gerekir. 2004 yılından bu yana komisyonu her üye devletten bir komisyoner oluşturmaktadır. Komisyon yetkilerini belli bir ölçüde bağımsızlıkla kullanır. Görevi ortak çıkarları korumak olduğu için hiçbir AB üyesi hükümetten talimat almaması gerekir. Anlaşmaların bekçisi olarak konsey ve parlamento tarafından benimsenen tüzük ve yönergelerin üye devletlerde uygulanmasını temin etmesi gerekmektedir. Uygulanmazlarsa komisyon, kusuru olan tarafı AB yasalarına uymaya zorlamak için Adalet Divanı'na götürebilir. AB'nin yönetici organı olan komisyon, konsey tarafından alınan ortak tarım politikası gibi kararları uygulamaya koyar. Komisyon, araştırma ve teknoloji, yabancı yardımlar, bölgesel gelişme gibi AB'nin ortak politikalarını yönetmede geniş yetkilere sahiptir. Komisyona esas olarak Brüksel ve Lüksemburg'da bulunan 36 genel müdürden oluşan bir sivil hizmet birimi yardımcı olmaktadır. 2. Diğer kurumlar ve organlar. A. Adalet Divanı. Lüksemburg'da bulunan Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, her AB ülkesinden bir yargıç ve onlara yardımcı 8 umumi vekilden oluşmaktadır. Bunlar üye devletlerin hükümetlerinin ortak anlaşmasıyla 6 yıllık yenilenebilir bir süre için atanırlar. Bağımsızlıkları güvence altında bulunur. Divanın rolü, AB yasalarına uyulmasını ve anlaşmaların doğru biçimde yorumlanarak uygulanmasını temin etmektir. B. Avrupa Sayıştayı. Lüksemburg'da bulunan Sayıştay 1977'de kuruldu. Her bir AB ülkesinden bir üye Avrupa Parlamentosu'na danışıldıktan sonra üye devletler arasındaki anlaşma gereği 6 yıllık bir süre için atanır. Sayıştay Avrupa Birliği içindeki gelirlerin toplanmasını, tüm harcamaların yasalara uygun ve düzenli bir şekilde yapılmasını ve AB bütçesinin iyi idare edilmesini denetler. C. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Belirli politik alanlarda karar alınacağı zaman konsey ve komisyon Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'ne danışır. Toplu olarak örgütlü sivil toplumu oluşturan çeşitli ekonomik ve sosyal çıkar gruplarını temsil eden üyeleri konsey tarafından 4 yıllık bir süre için atanırlar. D. Bölgeler Komitesi. Avrupa Birliği Anlaşması altında kurulan Bölgeler Komitesi, üye devletlerin önerdiği ve konseyin 4 yıllık bir süre için atadığı bölgesel ve yerel hükümet temsilcilerinden oluşur. Bölgelerle ilgili konularda konsey ve komisyonun anlaşma uyarınca Bölgeler Komitesi'ne danışması gerekir. Komite, kendi inisiyatifiyle de görüş belirtebilir. E. Avrupa Yatırım Bankası. Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yatırım Bankası borç verir ve Avrupa'nın daha az gelişmiş bölgelerine ve ticaretin daha rekabetçi olmasına yardımcı olmayı garantiler. F. Avrupa Merkez Bankası. Frankfurt'ta bulunan Avrupa Merkez Bankası, Avro'nun ve AB'nin para politikasının yönetiminden sorumludur. Ekonomik ve Parasal Birlik ve Avro başlıklı 7. bölüme bakınız. 5. Avrupa Birliği ne yapar? Sayfa 22. Avrupa Birliği, üye devletlere yarar sağladığı geniş bir politik alanda ekonomik, sosyal, düzenleyici ve mali görev yapar. Bu politik alanlar, bölgesel, tarımsal ve sosyal olaylarda dayanışma politikaları, uyum politikaları olarak da bilinir. En gelişkin teknolojileri çevresel koruma, araştırma geliştirme, Ar-Ge ve enerji gibi alanlara taşıyan yenilik politikaları. Birliğin bu politikalara ayırdığı 120 milyar avronun üzerindeki yıllık bütçenin büyük bir bölümü üye devletler tarafından ödenir. Bu miktar AB'nin ortak servetinin küçük bir bölümüdür. Tüm üye devletlerin ortak brüt milli gelirinin en fazla %1.24'ü. 1. Dayanışma politikaları. Dayanışma politikalarının temel amacı tek pazarın tamamlanmasına destek olmak. Tek pazar başlıklı 6. bölüme bakınız. Ve geride kalan bölgelere ya da güçlüklerle karşılaşan endüstriyel sektörlere yapısal önlemler sunmak suretiyle yardım ederek her türlü dengesizliği düzeltmektir. AB ülkeleri arasında dayanışmaya olan gereksinim gelirleri AB ortalamasının oldukça altında olan 12 yeni üyenin katılımından sonra daha da belirginleşmiştir. AB ayrıca hızla gelişen uluslararası rekabetten kötü etkilenmiş olan ekonomi sektörlerinin yeniden yapılanmasına yardım etmede üzerine düşeni yapmak zorundadır. A. Bölgesel yardım. AB'nin bölgesel politikası zengin ülkelerden yoksullara fon aktarımı temeline dayanır. Para, geri kalan bölgelerde gelişmeyi desteklemek, inişteki endüstriyel bölgeleri canlandırmak, gençlere ve uzun süre işsiz kalanlara iş bulmaları, çiftçiliğin modernize edilmesi ve fazla tercih edilmeyen kırsal kesime yardım için kullanılır. 2007-13 bütçesi içinde bölgesel etkinliklere tahsis edilen fonlar 3 amacı hedeflemektedir. Uyum. Buradaki amaç, en az gelişmiş ülke ve bölgelere AB ortalamasına en hızlı şekilde ulaşmaları için büyüme ve istihdam koşullarını iyileştirerek yardım etmektir. Bu da fiziksel ve insani sermayeyi, yeniliklere, bilgi toplumuna, değişime uyum sağlamaya, çevresel ve yönetimsel yeterliliğe yatırım yaparak gerçekleştirilir. Bölgesel rekabet ve istihdam. Buradaki amaç rekabeti istihdam düzeyini ve en az gelişmişlerin dışındaki bölgelerin cazibesini artırmaktır. Bunu başarmanın yoluysa ekonomik ve sosyal değişimleri önceden sezmek ve yeniliklere, girişimciliğe, çevre korumasına ve kapsamlı iş piyasalarının erişilebilirliğine, uyum yeteneğine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Avrupa Karasal İşbirliği. Bu yeni amacın hedefi sınırlar arası, uluslar arası ve bölgeler arası işbirliğini artırmaktır. Birbirine komşu yönetimlerin kentsel, kırsal ve kıyı gelişimi, ekonomik ilişkileri geliştirmek ve küçük ve orta boyutlu işletmeler, KOBİ, arası ağ oluşturmak gibi sektörlerde paylaştıkları sorunların ortak çözümlerine katkıda bulunmayı hedefler. Bu amaçlar özel sektörün ve ulusal ve bölgesel hükümetin yatırımı teşvik edeceği ya da tamamlayacağı belirli AB fonları tarafından finanse edilecektir. Bu fonlar yapısal fonlar ve uyum fonu olarak bilinirler. İlk yapısal fon olan Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, ekonomik ve sosyal bölgesel uyumu güçlendirmek için bölgeler arası farklılıkları azaltarak inişe geçmiş olan endüstriyel bölgelerin yeniden geliştirilmesi dahil yapısal gelişmeyi ve bölgesel ekonomilerin ıslahını destekleyen fon sağlar. İkinci yapısal fon olan Avrupa Sosyal Fonu, mesleki eğitime ve iş yaratıcı inisiyatiflere fon sağlar. Yapısal fonlara ek olarak ulaşım altyapısının ve kişi başına düşen brüt yurt içi hasılası GDP, AB ortalamasının %90'ından düşük olan AB ülkelerindeki çevre projelerinin finansmanında kullanılan uyum fonu vardır. B. Ortak Tarım Politikası CAP. 1957 tarihli Özgün Roma Antlaşması'nda yer aldığı şekliyle ortak tarım politikasının hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı. Çiftçi toplumuna adil bir yaşam standardı temin edildi. Piyasalarda istikrar sağlandı. Ürünler tüketicilere makul fiyatlarla ulaşıyor. Çiftçilik altyapısı modernleştirildi. Bu süre içinde benimsenen diğer ilkelerde işe yaradı. Tüketiciler dünya piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmeyen tarım ürünlerinin teminindeki ve fiyatlardaki istikrar güvencesinden memnunlar. Ortak tarım politikasına ayrılan bütçenin adı da Avrupa Tarım Kılavuzu ve Garanti Fonu. Ancak ortak tarım politikası kendi başarısının kurbanı olmuştur. Üretim tüketimden çok daha hızlı büyümüş ve bu da AB bütçesi üzerinde ağır bir yük oluşturmuştur. Bu sorunu çözmek için tarım politikasının yeniden tanımlanması gerekmekteydi. Bu reform sonuçlarını vermeye başlamıştır. Üretim frenlenmiştir. Çiftçiler çevreyi gözeten, kırsal alanı koruyan ve gıda niteliğiyle güvenliğini iyileştirici, sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarına yönlendirilmektedir. Çiftçi topluluğunun yeni rolü, her kırsal bölgede belli miktarda ekonomik etkinliğin yapılmasını ve Avrupa kırsal kesiminin çeşitliliğinin korunmasını temin etmektedir. Bu çeşitlilik ve bir kırsal yaşam tarzının benimsenmesi, insanların toprakla uyum içinde yaşamaları Avrupa kimliğinin önemli bir bölümünü oluşturur. Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü'nün gıda niteliğini, önlem ilkelerini ve hayvan haklarını daha fazla vurgulamasını istiyor. Avrupa Birliği aynı zamanda balıkçılık politikalarını da yenilemeye başlamış bulunuyor. Bundaki hedef de balıkçı filolarının aşırı yüklenmiş kapasitelerini düşürmek, balık stoklarını korumak ve balıkçı toplulukların başka ekonomik etkinlikler geliştirmeleri için mali yardım sağlamaktır. C. Sosyal boyut. AB'nin sosyal politikalarının hedefi Avrupa toplumunun en göze batan eşitsizliklerini düzeltmektir. Avrupa Sosyal Fonu 1961'de iş alanları yaratmaya katkıda bulunmak ve işçilerin bir işten ve veya bir coğrafi bölgeden diğerine geçmelerine yardım etmek için kuruldu. Avrupa'da toplumsal koşulların iyileştirilmesi için AB'nin tercih ettiği tek yol mali yardım değil. Ekonomik durgunluğun ya da bölgesel gelişmemişliğin neden olduğu tüm sorunları yalnızca yardımla çözümlemek mümkün değildir. Büyümenin dinamik etkileri her şeyin ötesinde sosyal ilerlemeyi sağlamalıdır. Bu da asgari düzeyde bir dizi hakların garantisi olan mevzuatla el ele gider. Bu haklardan kadın ve erkekler için eşit işe eşit ücret hakkı gibi bazılarının antlaşmaların içinde saygın bir yeri vardır. Diğerleri işçilerin korunması, iş yerinde sağlık ve güvenlik ve belli başlı güvenlik standartlarını içeren yönergeler içinde yer alır. 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Konseyi, AB'deki tüm işçileri memnun edecek hakların belirlendiği temel sosyal haklar topluluk şartını benimsedi. Bu haklar şunlar: serbest dolaşım, adil ücret, iyileştirilmiş çalışma koşulları, sosyal korunma, dernek kurma ve toplu sözleşme yapma hakkı, mesleki eğitim hakkı, kadın ve erkeklere eşit muamele, işçilerin bilgilendirilmesi, danışmanlık verilmesi ve katılımlarının sağlanması, iş yerinde sağlığın korunması ve güvenlik, çocukların, yaşlıların ve engellilerin korunması. Bu topluluk şartı Haziran 1997'de Amsterdam'da anlaşmanın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve şu anda tüm üye devletlerde uygulanmaktadır. 2. Yeniliklerle ilgili politikalar. Avrupa Birliği'nin etkinlikleri, çevre koruması, sağlık, teknolojik yenilikler ve enerji gibi toplumun karşılaştığı gerçek sorunlara yönelmek suretiyle vatandaşların günlük yaşamları üzerine etki eder. A. Çevre ve sürdürülebilir kalkınma. AB'nin çevresel etkinliklerinin köşe taşını Çevre 2010, Geleceğimiz Bizim Seçimimiz başlıklı bir eylem programı oluşturur. 2001 ile 2010 yılları arasındaki süreyi kapsayan bu program şu gereksinimleri vurgulamaktadır: İklim değişikliğini ve küresel ısınmayı hafifletmek ve yavaşlatmak. Bitki ve hayvanların yetiştiği doğal ortamları, yabanıl fauna ve florayı korumak. Doğal kaynakları korumak ve atıkları doğru biçimde kullanmak. Bu programın kapsadığı süreç boyunca ve öncesindeki 5 programda ve standartların belirlendiği 30 yıldan fazla bir süredir AB, anlaşılabilir bir çevre koruma sistemini yerleştirmiştir. Ele alınan sorunlar son derece çeşitlidir. Gürültü, atık, bitki ve hayvanların yetiştiği doğal ortamların korunması, egzoz gazları, kimyasallar, endüstriyel kazalar, yıkanma suyunun temizliği ve petrol akıntısı ya da orman yangını gibi çevresel felaketlerde harekete geçebilecek acil durumlar için bir Avrupa Bilgi ve Yardım Ağı'nın oluşturulması. Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri 2004-2010 dönemi için yeni hazırlanan bir çevre ve sağlık eylem planı kapsamında incelendi. Bu plan, sağlık ve çevre araştırma politikası arasındaki bağları kurmuş bulunuyor. Avrupa mevzuatı tüm AB içinde aynı düzeyde koruma sağlıyor, ancak yerel koşulları da dikkate alacak kadar esnek bir yapısı var. Aynı zamanda sürekli olarak da güncelleştiriliyor. Örneğin, kimyasallarla ilgili mevzuatın üzerinde yeniden çalışmaya ve önceki kuralların değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu kurallar, kimyasalların tescili, değerlendirilmesi ve izni için tek bir sistem ile parça parça geliştirilmişti. Bu sistem, Helsinki'de bulunan yeni bir Avrupa Kimyasallar Dairesi tarafından idare edilecek olan merkezi bir veri tabanına dayanmaktadır. Amaç, havanın, suyun, toprağın ya da binaların kirlenmesinin önüne geçmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve Avrupa endüstrisinin rekabetçiliğini sağlarken AB vatandaşlarının sağlık ve güvenliklerini iyileştirmektir. B. Teknolojik yenilikler. Avrupa Birliği'nin kurucuları Avrupa'nın gelecekteki zenginliğinin teknolojideki öncülüğünü korumasına bağlı olduğunu söylerken haklıydılar. Avrupa ortak araştırmalarının sağlayacağı avantajları önceden gördüler. Böylece 1958'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun yanı sıra Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu, Euratom, kurdular. Bu topluluğun hedefi AB ülkeleri için nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla birlikte kullanmaktı. Bu gelişmelerin bir parçası olarak 4 farklı kentte, Ispra, İtalya, Karlsruhe, Almanya, Petten, Hollanda ve Gel, Belçika yer alan 9 enstitüden oluşan ortak araştırma merkezi kuruldu. Yenilikler hız kazanınca Avrupa araştırmaları da olabildiğince çok farklı bilim insanı ve araştırmacıyı bir araya getirmek suretiyle çeşitlenmek durumunda kaldı. AB buluşları için çalışmaların ve yeni endüstriyel uygulamaları mali olarak desteklemenin yeni yollarını bulmak zorundaydı. AB düzeyindeki ortak araştırma, ulusal araştırma programlarının tamamlayıcısı olarak tasarlanmıştır ve birkaç AB ülkesindeki bazı laboratuvarları bir araya getiren projelere odaklanır. Aynı zamanda da denetimli termonükleer füzyon, 21. yüzyılın tükenmeme olasılığı olan enerji kaynağı gibi alanlardaki temel araştırmaları destekler. Dahası elektronik ve bilgisayar gibi Avrupa dışında sıkı bir rekabetle karşı karşıya olan önemli endüstrilerde araştırma ve teknolojik gelişmelerin sağlanmasına çalışır. AB araştırmalarına mali desteğin temel aracı bir dizi taslak programdır. 7. Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Taslak Programı 2007-2013 dönemini kapsamaktadır. 50 milyar avronun üzerindeki bütçenin en büyük bölümü sağlık, gıda ve tarım, bilgi ve iletişim teknolojisi, nanobilimler, enerji, çevre, ulaşım, güvenlik ve uzay, sosyoekonomik bilimler gibi alanlara harcanacaktır. İlave programlar fikirlere, insanlar ve yeteneklerine katkıda bulunacak. Bilginin sınırlarındaki araştırma çalışmaları aracılığıyla araştırmacılara ve onların kariyerlerini geliştirmelerine ve uluslararası işbirliğine destek verecektir. C. Enerji. Fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz ve kömür AB'deki enerji tüketiminin %80'ini karşılar. Bu fosil yakıtların büyük ve giderek artan miktarı AB dışından ithal edilmektedir. Şu anda gaz ve petrolün %50'si ithal edilmekte ve bu bağımlılığın 2030 yılına gelindiğinde %70'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle de AB kesintilere ve uluslararası krizlerin yol açacağı fiyat yükselmelerine karşı daha kırılgan olacaktır. Fosil yakıtların tüketiminin azaltılmasını gerektiren diğer bir neden de küresel ısınma sürecini tersine çevirmektir. Gelecekte akıllıca kullanarak enerji tasarrufu sağlamak, alternatif enerji kaynakları geliştirmek, özellikle de Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynakları ve uluslararası işbirliğini artırmak gibi çeşitli adımlar atmak gerekecektir. Eğer tüketiciler davranışlarını değiştirirlerse ve enerji verimini artıran teknolojiler daha çok kullanılırsa, 2020 yılında enerji tüketimi 5'te 1 oranında düşebilir. Avrupa için ödemeler, AB bütçesi. AB'nin politikalarını gerçekleştirebilmek için 120 milyar avronun üzerinde yıllık bir bütçesi bulunuyor. Bu bütçe, tüm üye devletlerin brüt ulusal gelirlerinin %1.24'ünü aşmayacak şekilde toplanan AB'nin kendi kaynakları tarafından karşılanıyor. Bu kaynaklar esas olarak şuralardan besleniyor. Çiftlik ürünleri dahil, AB dışından ithal edilen ürünlerden alınan gümrük vergileri. Tüm AB'de mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisinin KDV bir kısmı. Üye devletlerin kendi servetlerine göre yaptıkları katkılar. Yıllık her bütçe, mali perspektif olarak bilinen 7 yıllık bütçe döneminin bir parçasını oluşturur. Mali perspektifler Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanır ve üye devletlerin oy birliğiyle onayını, Avrupa Parlamentosu ile müzakereyi ve parlamentonun da onayını gerektirir. 2007-2013 mali perspektifine göre bu dönem için toplam bütçe 864.4 milyar avrodur. 6. Tek pazar. Sayfa 28. Tek pazar Avrupa Birliği'nin en büyük başarılarından biridir. Ticaret ve serbest rekabette üye ülkeler arasındaki sınırlamalar aşamalı olarak kaldırılmış, bunun sonucunda da yaşam standartları yükselmiştir. Tek pazar henüz tek bir ekonomik bölge haline dönüşmemiştir. Ekonominin bazı sektörlerinde, örneğin kamu hizmetlerinde halen ulusal yasalar geçerlidir. Her bir AB ülkesi halen vergilendirme ve sosyal refah sorumluluğunu büyük ölçüde kendisi taşımaktadır. Tek pazar yıllar içinde AB tarafından yerleştirilmiş olan ilişkili bazı politikalarla desteklenir. Bunlar, liberal piyasanın olabildiğince fazla ticarete ve tüketiciye yarar sağlamasına yardımcı olur. 1. 1993 hedefine ulaşmak. A. Ortak pazarın sınırları. Avrupa Ekonomik Topluluğunu, AET, kuran 1957 tarihli anlaşma, topluluk içinde gümrük engellerinin kaldırılmasını ve AET dışındaki ülkelerden gelen mallara ortak bir gümrük tarifesi uygulanmasını mümkün kıldı. Bu hedefe 1 Temmuz 1968'de ulaşıldı. Ancak gümrük vergileri sınırlar arası ticarette koruyucu engellerin yalnızca bir cephesidir. 1970'li yıllarda diğer ticari engeller ortak pazarın tam olarak başarıya ulaşmasına ket vurmuştur. Teknik normlar, sağlık ve güvenlik standartları, bazı mesleklerin uygulanması hakkındaki ulusal düzenlemeler ve kambiyo denetimi insanların, malların ve sermayenin serbest dolaşımını sınırlamıştır. B. 1993 hedefi. Haziran 1985'te Jacques Delors başkanlığındaki komisyon, topluluk içindeki serbest dolaşımı engelleyen fiziksel, teknik ve vergilerle ilişkili tüm engellerin 7 yıl içinde kaldırılmasını talep eden bir beyaz kitap yayınladı. Bunun amacı, Amerikan piyasası ölçeğinde büyük ve birleşik bir ekonomik bölge içinde endüstriyel ve ticari genişlemeyi teşvik etmekti. Tek pazarın etkinleştirici aracı olan Tek Avrupa Yasası, Temmuz 1987'de yürürlüğe girdi. Hükümleri şu maddeleri de içermekteydi. Bazı politik alanlarda topluluğun yetkilerini genişletmek, sosyal politika, araştırma, çevre. Yüzlerce yönerge ve tüzüğün benimsenmesini içeren geniş yasamı programlarıyla Tek Pazarı 1992'nin sonuna kadar aşamalı olarak kurmak. Bakanlar Konseyi'nde çoğunluk oylamasını daha sık kullanmak. 2. Tek pazar bugün nasıl görünüyor? A. Fiziksel engeller. AB içinde mallar üzerindeki tüm sınır denetimleri, insanlar üzerinde gümrük denetimleriyle birlikte kaldırıldı. Suç ve uyuşturucuya karşı savaşın bir parçası olarak zaman zaman polis gerektiği yerde halen denetim yapabiliyor. İlk AB grubu ülkeleri tarafından 1985'te imzalanmış olan Schengen Antlaşması, İrlanda ve İngiltere katılmadığı halde daha sonra diğer üyeleri de kapsadı. Polisin işbirliğini ve ortak iltica ve göçmenlik politikasını yöneten bu anlaşma, AB içindeki sınırlarda insanlar üzerindeki denetimlerin tamamen kaldırılmasını mümkün kılacaktı. Özgürlük, güvenlik ve adalet başlıklı 10. bölüme bakınız. 2004 yılından bu yana birliğe katılmakta olan ülkeler aşamalı olarak Schengen bölgesinin kurallarına uymaktadırlar. B. Teknik engeller. AB ülkeleri ürünlerin çoğunluğu için birbirlerinin ulusal kurallarını karşılıklı olarak kabul etme ilkesini benimsemişlerdir. Bir üye devlette yasal olarak üretilip satılan bir malın diğer üye devletlerde de piyasaya sürülmesine izin verilir. Hizmet sektörünü de hukuk, tıp, turizm, bankacılık ve sigorta gibi alanlarda belli mesleklere erişimle ya da belli mesleklerin uygulanmasıyla ilgili ulusal kuralların karşılıklı tanınması veya eş güdümü sayesinde serbestleştirmek mümkün oldu. Yine de insanların dolaşım özgürlüğünün tam olarak var olduğu söylenemez. İşçilerin hareket kabiliyetini geliştirmek ve özellikle de bir AB ülkesinde edinilen eğitim diplomaları ile iş yeterlilik belgelerinin diğer ülkelerde de geçerliliğini sağlamak için girişimde bulunuldu. Ulusal hizmet piyasalarının açılmasıyla ulusal telefon konuşma ücretleri 10 yıl önceki düzeye indi. Yeni teknolojinin yardımıyla telefon konuşmalarında internet daha fazla kullanılır oldu. Rekabetçi baskı Avrupa içinde ucuz uçak tarifelerinin belirgin miktarda düşmesine yol açtı. C. Vergi engeli. Vergi engeli ulusal KDV düzeylerinin birbirine kısmen yaklaştırılmasıyla azaltıldı. Yatırım gelirlerinin vergilendirilmesi üye ülkelerle diğer bazı ülkeler, İsviçre dahil, arasında yapılan ve Temmuz 2005'te yürürlüğe giren bir anlaşmaya bağlandı. D. Kamu ihaleleri. Ulusal, bölgesel veya yerel yönetimlerden hangisi açmış olursa olsun kamu ihaleleri, su, enerji ve telekomünikasyon dahil birçok sektördeki hizmet, malzeme ve çalışmaları düzenleyen yörengeler sayesinde AB'nin her yerinden katılımcılara açıktır. 3. Üzerinde çalışılmakta olan işler. A. Mali hizmetler. AB'nin 2005 yılına kadar mali hizmetler entegre piyasasını oluşturmak üzere gerçekleştirdiği eylem planı tamamlanmıştır. Bu sayede ticari ve tüketici kredilerinin maliyeti düşmüştür ve tasarruf sahiplerine geniş bir yatırım araçları, tasarruf ve emeklilik planları yelpazesi sunulacaktır. Ve bunlar Avrupa'daki herhangi bir tedarikçiden temin edilebilecektir. Sınırlar arası ödemelerde uygulanan banka ücretleri düşürülmüştür. B. Serbest dolaşıma idari ve teknik engeller. AB ülkeleri halen sıklıkla birbirlerinin standartlarını ve normlarını kabul etmede ya da zaman zaman profesyonel niteliklerin denkliğini tanımada isteksizlik gösteriyor. Ulusal vergi sistemlerinin parçalı yapısı da piyasa bütünleşmesine ve verimliliğine ket vuruyor. C. Korsanlık ve sahtecilik. AB ürünlerini korsanlık ve sahtecilikten korumak gereklidir. Avrupa Komisyonu bu suçların her yıl AB'ye binlerce iş kaybına mal olduğunu tahmin ediyor. Bu nedenle komisyon ve ulusal hükümetler telif hakkını ve patent korumasını genişletmeye çalışıyorlar. 4. Tek pazarı destekleyen politikalar. A. Ulaşım. AB'nin etkinlikleri esas olarak kara ulaşımında hizmet sağlama özgürlüğünü, özellikle de uluslararası ulaşım piyasasına serbest giriş ve yerleşik olmayan ulaşım firmalarının üye ülkelerin ulusal ulaşım piyasasına kabulünü hedeflemişti. Karayolu ulaşımı sektöründeki rekabetin koşullarını özellikle çalışanların nitelikleri ve piyasaya giriş, iş kurma ve hizmet verme özgürlüğü, seyir saatleri ve yol güvenliği konularında uyumlu hale getirmek için kararlar alınmıştı. Ortak hava ulaşımı politikasının dünya çapındaki rekabetin etkilerine yanıt vermesi gerekmektedir. Avrupa üzerindeki gökyüzü aşamalı olarak özgürleştirilmekte, bunun sonucunda büyük hava yolları arasında daha geniş bir alanda yetki paylaşımı, birbirlerinin piyasalarına giriş ve ücret belirleme özgürlüğü gerçekleşmektedir. Bunlar hava yollarının hizmet sorumluluklarının ve bölgesel taleplerin dikkate alınması için koruyucu hükümlerle birlikte el eledir. Deniz taşımacılığı ister Avrupa şirketleri ister AB dışı ülkelerin bayrağını çeken gemiler tarafından yapılsın, AB rekabet kurallarına uymak zorundadır. Bu kurallar adaletsiz ücret uygulamaları, kolaylık sağlayan bayraklar ile mücadeleyi ve Avrupa'daki gemi yapımı endüstrisinin karşı karşıya olduğu ciddi zorlukları dile getirmeyi amaçlar. B. Rekabet. AB'nin sağlıklı rekabet politikası Roma Antlaşması'na dayanır ve Avrupa tek pazarında serbest ticaret kurallarının hayati gerekçesidir. Bu politika Avrupa Komisyonu tarafından uygulanır ve komisyon aynı zamanda Adalet Divanı ile birlikte bu politikanın itibar görmesinden sorumludur. Bu politikanın var olmasının nedeni ticari faaliyetler arası herhangi bir anlaşmanın, kamu mercilerinden herhangi bir yardımın veya adil olmayan herhangi bir tekelin tek pazar içinde özgür rekabeti bozmasına engel olmaktır. Anlaşma kurallarına uymayan herhangi bir anlaşma, ilgili taraflar ya da şirketler tarafından Avrupa Komisyonu'na bildirilmelidir. Komisyon rekabet kurallarını çiğneyen ya da gerekli bildirimde bulunmayan her şirkete doğrudan ceza uygulayabilir. Yasa dışı devlet yardımı alma ya da böyle bir yardımı bildirmeme durumunda komisyon yardımın geri verilmesini talep edebilir. Herhangi bir satın alma ya da birleşme sonucu bir şirket belli bir sektörde egemen konuma geldiğinde bu durum komisyona bildirilmelidir. C. Tüketici politikası. AB'nin tüketici politikası vatandaşlarının her üye ülkede güven içinde alışveriş yapmalarını sağlar. Tüm tüketiciler aynı üst düzey korumadan yararlanırlar. Satın aldığınız ürünler ve yediğiniz gıdalar olabileceği kadar güvenli olduklarından emin olmak için test edilir ve denetlenir. AB, hilekar tüccarlar tarafından kandırılmamanız ve yanlış yönlendiren ya da sahte reklamların kurbanı olmamanız için elinden geleni yapar. Haklarınız korunur ve AB'nin neresinde olursanız olun ve ister bir dükkandan, ister katalogdan, ister telefonla ya da internetten alışveriş yapın, hakkınızı alma yolu size her zaman açıktır. 7. Ekonomik ve Parasal Birlik ve Avro. Sayfa 32. Avrupa Birliği'nin tek para birimi Avro'dur. 1999 yılından başlayarak o zamanlar üye olan 15 ülkeden 12'si nakit dışı işlemler için Avro'yu benimsedi. 2002 yılında Avro banknotları ve madeni paraları dolaşıma girdiğinde bütün ödemeler için Avro kullanılmaya başlandı. 3 ülke, Danimarka, İsveç ve İngiltere bu para birliğine katılmadı. Yeni üye ülkeler gerekli kriterleri yerine getirir getirmez Avro alanına girmek üzere hazırlanıyorlar. Avrupa Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu parasal istikrar hedefine paralel olarak üye devletler daha yüksek bir büyüme düzeyi ve ekonomik açıdan birbirine yaklaşma amacını benimsediler. 1. Parasal İşbirliği'nin tarihçesi. A. Avrupa Para Sistemi, APS. 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sonrasında küresel düzeyde parasal istikrarı sağlamış olan dolarla resmi altın fiyatı arasındaki sabit ilişkiyi ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu karar sabit döviz kurları sistemine son verdi. AB ülkeleri kendi parasal birliğini oluşturmak üzere para piyasalarında uzlaşmalı müdahale yoluyla Avrupa paraları arasındaki döviz dalgalanmalarının %2,5'tan daha yüksek olmasını önleme kararı aldılar. Bu karar, Mart 1979'da yürürlüğe giren Avrupa Para Sistemi'nin APS oluşumuna yol açtı. Sistemin 3 ana özelliği şunlardı. Kısaca EKÜ olarak bilinen ve Avrupa Para Birimi olarak adlandırılan ortak para sistemi. Bu sistem bütün üye devletlerin paralarından oluşan bir sepet niteliğindeydi. Bir döviz kuru mekanizması bu bağlamda her para birimi EKÜ'ye bağlı olan bir döviz kuru oranına sahipti. İkili döviz kuru oranlarının %2,25 bandı içinde dalgalanmasına izin verilmekteydi. Bir kredi mekanizması, her ülke kendi parasının ve altın rezervinin %20'sini ortak bir fona aktardı. B. APS'den EPB'ye. APS'nin tarihinde inişli çıkışlı dönemler oldu. Almanya'nın yeniden birleşmesi ve Avrupa içinde yenilenen para birimlerinin baskıları sonucunda İtalyan lireti ve İngiliz sterlini 1992 yılında APS'den ayrıldılar. Ağustos 1993'te APS ülkeleri döviz kuru dalgalanmalarını geçici olarak %15 bandına genişletme kararı aldılar. Bu arada AB paraları arasındaki büyük dalgalanmaları önlemek ve rekabetçi devalüasyonları ortadan kaldırmak üzere AB hükümetleri birlik içinde tam bir para birliği hedefini yeniden devreye sokmaya ve tek para sistemini başlatmaya karar verdiler. Haziran 1989'da Madrid'de toplanan Avrupa Konseyi'nde AB liderleri ekonomik ve parasal birlik için 3 aşamalı bir plan üzerinde anlaştılar. Bu plan, Aralık 1991'de Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa Birliği Maastricht Antlaşması'nın parçası haline geldi.